Ayrım 17, Yaban Kazları, Daniel Carney, sayfa 254. 19. bölüm. 28 Aralık Pazartesi saat 9.40. Bulundukları odanın kapısı vurulunca Faulkner hemen kendini toparladı. Gelen başçavuş Young'tı. Adamların aşağı yukarı hepsi geldi efendim. Kayıplarımızı henüz bilemiyorum. Simbalar pistte ama ağır silah getirmezlerse onları orada tutabiliriz sanıyorum. Gelirken terminal parkı yanında benzin pompalarının yanından geçmedik mi diye sordu Faulkner. Başçavuş başını salladı. Kamyonların depolarını doldurun. Alabildiğiniz kadar yedek benzin alın. Hazır olunca bildirin. Başsın efendim. Bana Chandos'u da gönder. Jeremy içeri girdi. Faulkner masanın üzerine bir harita yaydı. Jeremy'ye talimatını verdi. Peki şimdi gidebilirsin dedi. Tekrar haritaya döndü. Planladığımız gibi kuzeye dedi Genders. Başka yer yok. Matterson bizi Burundi'den çıkartabilir belki de. Öne doğru eğildi. Albertville feribotunu ele geçirirsek. Faulkner başını salladı kesin bir sesle. Göle yaklaşma dedi. Havadan korunmamız olmadığı sürece Endofa'nın Kübalıları bizi ördek gibi avlarlar. Kuzeyde ise Burundi ya da Ruanda'nın bizi alma olasılıkları dışında hiçbir şey yok. Yüksek sesle düşünüyordu. Güneye gidersek belki daha iyi olur. Albertville yolu kesilmiş dedi Genders. Biz orayı açtığımız zaman da köprüyü dinamitlemiş olurlar. Harita üzerine bir çizgi çekti. Batıya, Angola'ya gidersek Kongo'nun en büyük askeri üssü Kamina'yı geçmek zorundayız. Beyazların elindeki güneye varmak ise olanaksız gibi. Zambiya, Tanzanya sınırını gösterdi. Şuralarda bir yerde 20 bin Çinli var. Limbani bizim elimizde olduğu sürece Endofa başının dertli olduğunu biliyor dedi Faulkner. Bizim kuzeye gittiğimizi sanıp arkamızdan gelecek. Ama biz önce kuzeye gidip sonra dönüp de nehri şuradan geçersek haritayı gösterdi. Albertville'in 13 mil dışında bir köprü var. Oradan da Limbani'nin ülkesine gireriz. Göl kıyısında bir yerde gizleniriz. Kilimbi de belki de. Evet, Kilimbi iyidir. Bizi o tepelerden atmak kolay olmaz. Peki sonra ne olacak? İki şey. Bir, durumumuzu pekiştirmek ve pazarlık olanağı buluruz. Gerekirse özgürlüğümüz için Limbani'yi veririz. İkincisi de Limbani'nin kabilesinin topraklarına girince Endofa dikkatli olmak zorunda. Yoksa bir iç savaşla karşı karşıya kalabilir. Faulkner şimdi aklına gelenleri sıralıyordu. Hatta belki de bunu kışkırtmamız doğru olur. Halk bir iç savaşa hazır durumda. Yeteri kadar iyi yerleşebilirsek bu işi tam tersine çevirebiliriz. Genders yorgun bir tavırla başını salladı. Sen hiç pes etmezsin değil mi? Başımız iyice belada. 50'den az adamımız var ve sen de kalkıp ülkeyi ele geçirmekten söz ediyorsun. Faulkner gülümsüyordu şimdi. Eski iyimserliğine kavuşmuştu. Esaslı bir iş olur bu dedi. Matterson'a madenlerimizden bir hisse satarız. Herif öfkeden çılgına döner. Ne diyorsun ha? Olabilir. Hemen hemen tek şansımız bu. Ama iç savaş hikayesini unut. Onun için bizde olmayan paralar gerek. Endofa'yı devirecek gibi bir duruma getirirsek bizi destekleyen çıkar. O da olmazsa en azından ülkeden rahat çıkma olanağını buluruz. ''Gitmeye hazırız efendim.'' dedi başçavuş Young. Faulkner'ın kendisine garip bir gülümsemeyle baktığını fark etmişti. ''Havaalanından 3 cip ve cephane aldık efendim. Kaç kişi kaybettik?'' ''5 kişi efendim. 3 de yürür halde yaralımız var.'' Faulkner ağır yaralıların ölü sayıldıklarını bilirdi. ''Pekala geriye nöbetçiler dik ve adamları yükle. Subaylar bana gelsinler.'' 10 dakika sonra konvoy hareket etti. Artçılar son anda havaalanı binalarından koşarak çıkıp en son kamyona atladılar. Işıkları kısık konvoy kuzeye geldikleri yöne doğru gitmeye başladı. Peter bir cipe el koymuş konvoyun ortasında gidiyordu. Cipi MacTaggart sürüyordu. Limbani ile Witty anaç bir tavuk gibi ayrılmıyordu adamın yanından. Yol 5 metre yüksekliğinde iki yamaç arasında devam ediyordu. Toprağın düzleştiği tepede ciplerden biri ağaçlar arasına girerek ışıklarını söndürdü. 4 adam atlayıp yamaçların arkasına geçtiler. İkisinde bazukalar vardı. Yolu iyi görebildikleri bir yer bulunca gizlenip beklemeye başladılar. Konvoy yoluna devam ediyordu. Askerler düşmemek için tavan kirişlerine tutunuyorlar, konuşmuyorlardı. Havaalanından yola çıkmadan önce Faulkner aralarında dolaşmıştı. Onun iyimserliği adamların havasını değiştirmişti. Bunun nedenini anlayamıyorlardı. Arkadaşlarını kaybedenlerin şimdi onların ardından üzülecek zamanı yoktu. Herkes yaşadığı için seviniyor ve gelecek için endişe duyuyordu. Ön camı indirilmiş ve kaputu üzerine bir makineli tüfek yerleştirilmiş olan baştaki cip bomboş barakaların önünden hızla geçti gitti. Barakalardan 3 mil sonra konvoy döndü ve 1 mil kadar geri yol aldı. Bir tepeye çıktıkları zaman gökyüzü bir roketin parlayışıyla aydınlandı. Konvoy güney yoluna saptı. Pusu yerindeki askerler Simba kamyonlarının yaklaştıklarını duydular. Kamyonlar tepenin eteğine gelince viraj almak için yavaşlamışlardı. Askerler yolun 20 metrelik bölümünü ateş alanı olarak ayırmışlardı. İlk kamyonun oraya girmesini beklediler. Simba kamyonları zafer naraları atan insanlarla tıklım tıklım dolu ve birbirlerine çok yakındılar. İlk roket öndeki aracın tam burnuna isabet etti, ikincisi de yanına. Kamyon Noel ağacı gibi tutuştu bir anda, sonra içindekileri paramparça ederek havaya uçtu. Durmaya çalışan ikinci kamyon alevlerin içine dalmıştı. Bir an sonra onun da benzin deposu alev aldı ve o da havaya uçtu. Zafer naraları çığlıklara dönüşmüştü. Alevler arasından yanan insanlar fırlıyordu. Yamaçtan bir hafif makineli ateşe başladı. Üçüncü kamyon yamaca çarptığı anda roketi de yandan yemişti. Bir an sonra yol tıkanmıştı. Aşağıdan ilk makineli tüfek sesleri duyulduğunda paralı askerler bulundukları yeri terk ederek ciplerine koştular. Ana konvoy terk edilmişe benzeyen bir köye girmişti. Faulkner'ın tüyleri diken diken olduysa da hızını kesmedi. Sanki aralarında sözsüz bir anlaşma varmış gibi diğer kamyonlar da birbirleriyle aralarındaki açıklığı arttırdılar. Öndeki kamyonlar köyün sonuna gelmişlerdi ki yol kenarındaki çalılıklar arasından ateş açıldı. Ağır bir makineli tüfeğin ritmik sesi geceyi dolduruyordu. Fazla alçaktan atılmış bir bazuka mermisi kamyonlardan birinin altından geçti. Karşı taraftaki Afrikalı dükkanlarından birine çarparak patladı. Peter'ın önündeki kamyon da ön tekerleğin üstünden isabet almıştı. Kamyon yoldan fırlarken Peter'ın cipini hendeğe girmeye zorladı. Makineli tüfek mermileri kamyonun arka tentesini parçalamaya başlamıştı. Kamyon ateş aldı. Benzin bidonlarından göğe yükselen alevler pusu kuranların gözlerini körleştirdi. MacTaggert cipi yola çıkarmaya çalışırken arkasındaki kamyon yanından hızla geçerek aralığı kapattı. Her geçen kamyondan atılan kurşunlar başlarının üstünden geçip pusu yerindeki ağaçları buluyordu. Peter da çalılıklara el bombası atmaya başlamıştı. Onu bulmak isteyen makineli tüfek çevrildi. 5-10 el bombası aynı anda fırlatıldı ve sessizlik oldu. Yanan kamyondan kurtulan olmamıştı. Cip yola çıkarak konvoyun arkasına takıldı. Artçı paralı askerler deliler gibi çalışıyorlar, yamaçların altında ve yukarılarında çukurlar açıyorlardı. Genellikle kayalık arazi olduğu için işleri çok güçtü. Hepsi durup durup arkalarına yola bakıyorlardı. Sonunda dinamitler yerleştirildi. Uzaktan bu kez dikkatle yol almakta olan Simba kamyonlarının omurtusu duyuldu. Yolun iki yanındaki dik toprak duvarlar ağır ağır havaya yükselir gibi oldu. Ardından kulakları sağır eden bir patlama duyuldu. Kayalar bir anda yolu tümüyle kapattılar. Cip geri döndü, çukurların üstünden atlayarak kışlayı geçti, yavaşladı, güney yolunun izlerini buldu ve hızlandı. Yolun üzerinde küçük bir ağaç vardı. Cip sürücüsü yavaşladı, ağacı farlarının ışığında ölçtü, bir pusudan korkarak ağacın en ince yerinden hızla geçmeye kalkıştı. Daha arkadaki koca kütüğü gördüğü zaman artık çok geç kalmıştı. Cip havalandı, yana döndü, bir takla attı. İçindekilerden üçü arabadan fırlamışlar, baygın bir halde yol üzerinde yatıyorlardı. Dördüncüsü cipin altında kalmış, çığlık çığlığa bağırmaktaydı. Çalılar arasından kara gölgeler fırladı, biri depodan akan benzine kibrit çakıp attı. Yol Peter'ın geçemeyeceği kadar dardı. Limbani de Whitney'nin kolları arasında uyuyordu. Faulkner'ın cipi köprünün başında durdu. Sürücüsü inip gelen kamyonları uyarmak için koştu. Yolun iki yanında çalılarla kaplı dik yamaçlar yükseliyordu. Askerler kamyonlardan atlayıp yamaçlara koştular. Ahşap köprü öküz arabaları dışında pek kullanılmıyordu. Öncüler köprüye girdiler. Altta nehir 15 metre enindeydi ve yağmurdan kabarmış hızla akıyordu. Köprünün iki ucundaki demirden ayaklar betona gömülmüştü. Ancak tahtalar çürüktü. Öncüler öte tarafın güvenlikli olduğunu işaret edip konvoyu korumak için mevzi aldılar. Faulkner'ın cipi ağır ağır geçti. Öteki tarafa varınca ilk kamyon hareket etti. Köprü gacır diyor, sallanıyor ama dayanıyordu. Diğerleri de geçtiler. Son grup çelik ayaklara dinamit lokumlarını yerleştirdi. Peter'ın cipi hala görünürlerde yoktu. Benzin yüklü olan sonuncu kamyon fazla hızlı geçtiği için köprünün üzerinde enlemesine duran traverslerin arası açıldı. Arka tekerlekleri gömüldü. Aniden duran aracın etkisiyle tüm köprü tehlikeli bir biçimde sallanmaya başlamıştı. Nöbetçiler yamaçtan atlayarak seslendiler. Korkuya kapılan sürücü arabayı geri vitese taktı. Arka tekerlekler tahta traversleri hızar gibi kesiyorlardı şimdi. Traverslerden biri koptu, çelik tellerden birini kopardı. Çelik tel gerilim hızıyla fırladı, köprü başındaki adamlara çarpıp o anda öldürdü. Cesetlerini suya savurdu. Köprünün bir yanı çökmeye başladı, kamyon o yana kaydı. İkinci çelik kablo ancak bir an taşıdı köprünün ağırlığını. Çelik teller koptu, o da ikiye ayrıldı. Kamyon devrilen köprünün üzerinden devrilirken bir an havada asılı gibi durdu, sonra tekerlekleri dönerek kıç üstü suya düştü. Suyun altında farları hala yanıyordu. Peter'ın cipi köşeyi döndü, yokuş aşağı köprüye doğru hızlandı. Birden ani bir frenle durdu. Farların ışığında çıplak nehir görünüyordu. Köprünün karşı tarafta suya sarmış olduğunu gördüler. Işıkları gösteren Faulkner kim o diye sordu, artçılar mı? Bana kalırsa Peter dedi Genders. Olamaz, o ortadaydı. Başçavuş yoklama yapıyordu, Faulkner adamı çağırdı. 13 ölü ya da kayıp dedi başçavuş. 3 ayakta yaralı, 2 kamyon kaybettik. Şu anda başı belada olan 4 artçıyı saymıyorum efendim. Coetzee burada mı? Hayır efendim, o karşıdaki olmalı. Teğmen Finn köydeki pusudan sonra onun arkada kaldığını söylüyor. Yanında Limbani, gönüllü White ve MacTaggart var efendim. Tanrım. Karşı kıyıdaki cipin farları kısıldı. Biri seslendi. Faulkner kıyıya yürüdü. İyi misiniz? Evet dedi Peter. Bize bir ip atabilir misiniz? Başçavuş kamyonları araştırdı. Hiçbir şey yok efendim. Çekme zinciri dışında. Onu da karşıya atamayız. Faulkner durumu Peter'a bildirdi. MacTaggart nehre inip baktı. Yüzemeyiz dedi. Akıntı çok fazla. Peter karşıdan gelen seslere kulak vermeden cipin kaputu üzerine oturup düşündü. Kafası iyi çalışırdı ama aslında ona da pek güvenmezdi. Çok ağır düşünürdü. Bir şeyi çözüme ulaştırmak için zamana ihtiyacı vardı. Oysa az sonra aydınlık olacaktı ve simbalar da arkalarındaydı. Hazır olduğunda kalkıp kıyıya yürüdü. ''Siz gidin!'' diye bağırdı Faulkner'a. ''Ben bir köprü ya da tekne bulana kadar nehir boyunca yürüyeceğim.'' 48 saat sonra Kilimbi'de buluşuruz. Faulkner anladığını belirtir biçimde elini salladı. Telsizi alan artçılarla buluşma konusunda bir şeyler söyledi. Geri dönüp cipine bindi. Peter'a Limbani'yi kurtarmanın ne denli önemli olduğunu, hepsinin yaşamının buna bağlı olduğunu söylemek isterdi. Ama sözlerin hiçbir yararı yoktu. Genders'a o eski talihimize ne oldu diye sordu. Başını çevirmiş başka tarafa bakıyor diyen Genders kamyonuna baktı. Peter Limbani'yi kurtaramazsa neler olacağını ikisi de çok iyi biliyorlardı. Ve şimdi kuzeye kaçmak için de çok geçti artık. 20. Bölüm 28 Aralık Pazartesi saat 4:50. Peter kamyonların uzaklaşmasını seyretti, sonra başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Hafif ve soluk bir pembelik başlamıştı. Tepelerin üzerindeki bulutlar az sonra yükselip dağılmaya başlayacaktı. Epey sıcak bir gün olacak gibiydi. Limbani, Viti'ye dayanmış cipin yanında duruyordu. ''Hey Afrikalı, İngilizce bilir misin?'' diye sordu Peter. Sabahın sessizliğinde çok hafif sesle konuşuyordu. Afrikalı başını salladı. ''Buradan sonra yürüyeceğiz. Onun için cipten ihtiyacın olan şeyleri al.'' Witty her ikisi adına itiraz etti. Yürüyeceğiz dedi Peter, böylesi daha güvenli. MacTaggart'la ben orman yürüyüşlerinde ustayız, onun için merak etmeyin. Bizim dediğimizi yapın yeter. Bir saat kadar yürüyüp sonra yatacağız. Bu gece de karşı kıyıya geçeceğiz. MacTaggart jeepin motorunu çalıştırdı, vitese taktı, sonra yanına koşup nehire düşünceye kadar direksiyonu çevirdi. Artçılar ne olacak diye sordu Witty. Kendi başımıza olmamız daha iyi. Ben öne geçeceğim. Sen Afrikalıyla ortada kal. MacTaggart, sen de arkayı koru. Bay Limbani sıradan bir Afrikalı değil, eski bir başbakandır dedi Witty. Afrikalı hiç konuşmadan dinliyordu. Peter omuzlarını silkti. Benim için bütün Afrikalılar birdir dedi. Nehir olan her yerde bir patika vardı. Şimdi işimiz bunu bulmak olacak. Ormanda giderken beni gözleyin ve neler yaptığıma dikkat edin. Ne kadar çabuk öğrenirseniz sizin için o kadar iyi olur. Şu andan başlayarak konuşmak, sigara içmek ve gürültü etmek yasak. Sürekli olarak çevrenizi gözetleyip kulaklarınızı dört açacaksınız. Bir hayvan gibi düşünmeyi ve hareket etmeyi öğrenmelisiniz. Duyularınız bir an bile boşta kalmayacak. Ancak bu yolla sağ kalırsınız. Haydi yola koyulun şimdi. Başlayan yeni bir gün değil, sanki yeni bir dünyaydı. Uçak yakıt almak için Lumbo'ya indi. Pereira pistte bekliyordu. Yüzü endişe ve yorgunluktan kırışmış, sakalı uzamıştı. Kapıların açılıp paralı askerlerin inmesini bekliyordu. Kapıdan yalnızca kaptan pilot indi. Pereira adamı küçük terminal binasına götürdü. Yürürlerken ikisi de konuşmadılar. Haber Lorenzo Marquez'e, oradan da İngiltere'ye iletildi. ''Bize bir şey sıçramaması için dikkat et.'' dedi Matterson Balfour'a. ''Fırtına koptuğu zaman Endofa'nın Limbani'yi ele geçirdiğini anlayacağız. O zamana kadar hala bir şansımız var. Bu arada sana pazarlık edecek başka bir şey bul.'' Uçak Lorenzo Marquez'e indi, yasal kargosunu yükledi ve Svaziland'a gitmek üzere havalandı. Kongo hükümeti olağanüstü durum ilan etmişti. Tüm ülkelerle sınırlar, telsiz ve telefon bağlantıları kesildi. Askeri trafik dışında havaalanları tüm uçaklara kapatıldı. Gün batımından gün doğana kadar sokağa çıkma yasağı konuldu. Yabancı basına Kongo'nun bağımsızlık savaşçılarını koruduğu için Portekizlilerin bir misillemesinden korktuğu açıklandı. Limbani'nin bölgesinden olan tüm askerler silahsızlandırıldı ve kışlalarda gözaltına alındılar. General Endofa'nın ormanlık bölgede manevraya gittiği söylendi. Dünya bu olağanüstü durum ilanını önemsememişti. Ama Kongo ormanlarında telgrafın erişemediği yerlerde davullarla köyden köye haberler uçurulmaktaydı. Saat 12. Faulkner konvoyu yoldan çıkararak araçları ağaçların altına çektirdi. Askerler Afrika'nın en kötü yollarında yola devam etmeden önce bir süre dinlenmeye koyuldular. Peter nehrin kenarında ağaçların altında kurduğu küçük kamp yerine döndü, yorgundu. Bacağındaki sargı kanlanmış, tüm böceklere av alanı olmuştu. Nehrin 3 mil aşağısında bir köy var dedi. Köylülerin kayıklarıyla karşıya geçebileceğiz ama yolumuz çok çetin. Witty sargıyı yeniledi. Mikrop kapacak diye söylendi. Hele beni oraya kadar götürsün de pis sargıları toprağa iyice göm. Üzerine de ağır bir iki taş koy. Sonra da nöbete geç. Biraz dinlenmem gerek. Sana biraz çorba sakladık dedi Witty. Yüzünü buruşturarak çorbayı karıştırdı. Nehir suyundan yapılmış. İçinde çorbadan çok çamur var. Bilmem midelerimiz ne olacak. Suyu da kaynatamadık ki. Öfkeyle çalıların arasında kayboldu. İyi misin Afrikalı? Limbani kelepçelerin derisini yüzdüğü bileklerini gösterdi. ''Benim kanım da seninki gibi kırmızıdır beyaz adam.'' ''Sana hakaret etmek istememiştim. Benim geldiğim yerde kara adamlara hep öyle derlerdi ondan.'' ''Bundan sonra bana Limbani diyebilirsin. Bay Limbani.'' ''Aman be, canın cehenneme diyen Peter sırt üstü yere uzandı. Şu anda senin duygularından daha önemli şeyler var aklında.'' ''Sana efendi dememi ister misin?'' diye Limbani sordu. ''Evet efendi, hayır efendi. O zaman kara dirili bir insanın yanında daha mı rahat edersin?'' Peter gözlerini açıp döndü. ''Seninle şimdi politikadan söz etmek istemiyorum. Uyumaktan başka hiçbir şey istemiyorum. Beni rahat bırak.'' ''Nerelisin sen? Güney Afrikalı mı?'' ''Rodezyalı.'' ''Rodezyalı ha? Uzun zaman önce Wielenski'yi tanırdım, iyi adamdı.'' Ben tanımazdım dedi Peter öfkeyle. Başbakanlarla pek tanışıklığım yoktur. Eski başbakanlarla bile. Şimdi sus artık, tamam mı? Dönüp gözlerini kapattı. Beyaz adam, hayatımı kurtardın diye sana teşekkür edeceğimi mi sanıyorsun? Ben beyaz adamlar yüzünden kaybettim ülkemi. Beyaz adam yüzünden yıllarca hücrelerde yattım. İnsanın her gün umudunu biraz daha kaybetmesinin ne demek olduğunu bilir misin? Ta ki hiçbir şey kalmayana kadar. Geri kalmış ülkende iktidarı ele geçirmek için beyaz hükümetlerin birbirlerini yemesini seyretmek ne demek bilir misin? Ve sen, bu oyunda bir kenara atılıp unutulacak bir piyondan başka bir şey değilsin. Senin hayvansal duygularını, hükümetlerin de açgözlülüklerini anlıyorum. Nefret ettiklerin beyaz liberallerdir. İnsan hakları ve özgürlükler konusunda güzel sözler söyleyerek benim güvenimi kazanan insanlar. Beni çürümek üzere bir hücrede bırakan, artık bir davayı benim üzerime kuramayacaklarını anlayınca beni terk eden insanlar. O insanlar Afrikalıların cesetleri üzerine iyilikleri ve Hristiyanlıkları adına anıtlar diktiler. Milyonlarca kardeşim aç kaldı, öldü, birbirlerini öldürdü tüm Afrika kıtasında. Hep o iyi idealler için. Oysa Afrika'da özgürlük yalnızca egemenin değişmesini belirten bir sözcükten başka bir şey değildi. Peter dirsekleri üzerinde doğruldu. Bitti mi? Çok iyi. Başını salladı. Neden söz ettiğini bilmiyorum bile. Ben kendi vatanımın politikasını bile anlamam. Benim dışımda şeyler bunlar. Şimdi susmazsan ben seni hasta olup olmadığına bakmadan susturmasını bilirim. Bir şey daha var. Bana beyaz adam deyip durma. Adım Coetzee benim, Bay Coetzee. Neden? Yoksa küfür gibi mi geliyor? Derinin rengiyle çağrılmak istemiyor musun? Peter homurdandı, Limbani sustu. Peter uyurken onu seyretti durdu. 17. ayrımın sonu. Sayfa 269.